Ayrım 20.
Sevgi başını salladı, bir şeyler söylemek istedi, beceremedi. Ellerini kenetledi, çenesini ellerinin arasına gömdü. Birden ürperdi, şalına sarındı. İnsan annesinin öldüğü gece de üşüyordu. Artık birlikte üşüyemeyeceklerdi. Annesinin oturduğu koltukta sanki kocaman bir delik vardı artık. Sanki bir duvar yıkılmıştı. Gerisinde bu büyük ve karanlık ve ürkütücü boşluğun bulunduğu bir duvar. Bu duvar korumuştu onu yıllarca karanlıktan. Artık bir şey görmek mümkün değildi. Artık onu hiç kimse anlamayacaktı. Artık onunla rahatça alay edeceklerdi. Artık ona daha kolayca saldırabileceklerdi. Artık onu ezip geçebileceklerdi. Artık onun başına gelen haksızlıklara sessizce karşı çıkan tek varlık yok olup gittiği için, bunu düşünmek ne kadar günah da olsa, evet, yok olup gittiği için, onu dinlemeyeceklerdi. Kelimeleri bulmakta zorluk çektiği zaman içlerinden istihzayla gülümseyeceklerdi. Hem küçümseyeceklerdi hem acıyacaklardı artık. Zavallı kız diyeceklerdi. Bir yandan da onun yanından kaçmak, onunla birlikte olmamak için can atacaklardı. Hayır, önce acıyacaklardı ve bu acımaları yüzünden onun daha küçülmesini, daha zavallılaşmasını bekleyeceklerdi. Çünkü şiddeti artmayan bir zavallılıktan çabuk usanılırdı. Böyle bir insanın sağladığı heyecan kısa bir süre sonra sönerdi. İnsan kendisine acındıkça alçalmalıydı. Üstelik sevginin bir de başını dik tutmaya çalıştığını, küçük boyuna bakmadan uzun boylu normal bir insan gibi yükselmeye çalıştığını görünce omuzlarını silkerek uzaklaşacaklardı. Öksüz kalmak işte bu demekti. Zamanından önce öksüz kalmanın da boşanmak ve evini terk etmek ve başka birine aşık olmak gibi yersiz bir durum olduğu belliydi. Toplum içinde bir yer alabilmek için her zaman tam kadroyla bulunmak gerekiyordu. Anne, baba, hatta kardeşler ve hatta minimum sayıda akrabalar, teyze, dayı, hala, amca, yeğenler ve benzeri. Sadece sahte bir amcayla, Selim amca ve yasa dışı bir babayla kalmıştı. Oysa insanın dedelerinin, büyük babalarının, babaannelerinin ve büyük annelerinin bile sağ olması gereken bir yaştaydı. 18 yaşındaydı. Selim Bey yavaşça mırıldandı. Biliyorum, bu son aylarda yanında sürüklenmekten ve seni güldürmeye çalışmaktan başka bir işe yaramadım. Bu gecede evin büyüğü sayıldığım halde böyle oturup kaldım. Çünkü ben bir işe yaramasını bilmem. Sevgi başını salladı. Hayır der gibi bir ses çıkardı. Evet dedi Selim Bey, hiçbir işe yaramam ben. Bunun için de sağ kalmama müsaade ediliyor herhalde. Ben işe yaramasını bilmem. Ben insanın karşısında oturmasını bilirim. Bazen anlayışlı bir görünüşle susmasını bilirim. Bir şeyler yapmak gerektiğini hissettiğim zamanlarda bir şeyler yapıyormuş gibi yapmasını bilirim. Mevzu ne olursa olsun sonunda kendimden bahsetmeden kendimi methetmesini bilirim. İyi ve güzel insanlar kendileri ve başkaları için hayatlarının bir manası olan insanlar ölürken sağ kalmasını bilirim ve bütün bunları başkalarından biraz daha iyi ifade etmesini bilirim şimdi yaptığım gibi. Başını salladı. Hiç olmazsa kalkıp bir kahve pişirmeliydim. İyi kötü iki fincan kahve yapmalıydım. Ayağa kalktı, yerinden kımıldamadan Sevgi'yi oturttu. Birkaç dakika sonra elinde tepsiyle göründü. Sevgi'ye bir sigara verdi, birer sigara yaktılar. Sevgi dumanı içine çekti. Biraz başı dönerek Selim Bey'i dinlemeye başladı. Sana hiç bahsetmedim ama muhakkak duymuşsundur. Evliliğimizin 4. yılında Nazlı evi terk etmişti. Nasıl derler, bir başkasına kaçmıştı. Acıklı bir durumdu. Ne yapacağımı bilmeden odalarda dolaşıp durdum. Karımın resimlerine baktım. Bir şeyler yapmak, birilerine gitmek, ne bileyim dert yanmak, ondan şikayet etmek, bana yapılan bu haksızlığı ortaya döküp sızlanmak istemeliydim. En azından herkesin yaptığını yapmak gelmeliydi içimden. Belki de bütün bunları istiyordum, harekete geçemiyordum. Üstüm başım dağınık, sokaklarda sürükleniyordum. Söze nereden başlanacağını bilemiyordum herhalde. Durup dururken birine giderek söze başlayamazdım ya. Fakat biri benimle konuşmaya başlayınca da söz dönüp dolaşıp buraya gelecek diye korkuyla iç geçiriyordum. Göğsüme bu mesele saplanıyordu. İşten erken kaçıyor, meyhanelerde oturuyordum öğleden sonraları. Bir gün tren istasyonunun yanındaki bir lokantaya girdim. Kendimi hamallı, yük arabalı, yabancı bir çevrede bulmuştum birdenbire ve civarda başka bir meyhane yoktu. Lokantanın bahçesinde trenlere yakın bir yere oturdum. Erken bir saat olmasına rağmen masalar kalabalıktı. Bir şişe rakı söyledim. Kimseye bakacak halim yoktu. Sabahtan beri bir şey yememiştim. Biraz meze getirttim. İlk kadehleri hızla içtim, başım döndü. Sonra çevreme baktım. Konuşuluyordu, hiçbir şey yenmiyordu. Sadece kahve çay gibi şeyler içiliyordu. Birileri bekleniyordu. Tren yoluna bakılıyordu. İçmeye devam ettim. Çevremdeki gürültü artıyordu, heyecanlanılıyordu. Masalardaki çaylar bile içilmiyordu. Bütün gözler demir yoluna çevrilmişti. İçki yavaş yavaş gerginliğimi yumuşattığı için çevremdeki insanları görmeye, sesleri duymaya başladım. Dış ülkelerden gelecek bir tren bekleniyordu. Herkes birbirine gülümsüyordu, bir yakınlık havası sarıyordu ortalığı. Ben de gülümsedim, biraz da içkiden. Sonra onlarla birlikte heyecanlanmaya başladım. Bilhassa tren yoluna bakınca insanın heyecanı artıyordu. Sanki benim de bir yakınım, bir dostum gelecekti. Sanki trenden mesela Nazlı çıkacaktı birden ve boynuma sarılıverecekti. Ben de bütün olanları bir anda unutarak onu affedecektim. Hemen bir arabaya binecektik, her şey hemen düzelecekti. Herkes sabırsızlanıyordu, herhalde tren biraz gecikmişti. Ben trenin geliş saatini bilmediğim için biraz rahattım. Dakikalar ilerledikçe benim de gözüm demir yoluna takıldı kaldı. Tren geldiği zaman herkes kadar heyecanlı, herkes kadar sabırsızdım. Herkesle birlikte gülümsüyordum. İnsanlar, yakınımdaki masalarda oturanlar, masaya kurulup rakı içerek yolcusunu bekleyen bu adama biraz hayret, biraz da imrenmeyle bakıyorlardı. Ben olgun bir adam rolündeydim. Onlar adına endişeliydim. Ya bekledikleri kimse trenden çıkmazsa diye korkuyordum. Bütün bekleyenleri birer birer gözlerimle takip etmeye başladım. Önce trenin pencerelerindeki yolculara bakıyordum. Trendeki yolcu birine el sallamaya başlayınca onun elini takip ederek talihli karşılayıcıyı buluyor ve rahatlıyordum. Sonra başka ellere bakıyordum. Onlarla birlikte gülüyordum. Galiba ben de bir iki kere elimi salladım. Sarhoşluktan olacak. Nazlı gelmedi tabii, biraz mahzun oldum. Benimle birlikte beklediği gelmeyen birkaç karşılayıcı daha kalmıştı lokantada. Çevremde hüznümü paylaşacak bir iki kişinin daha bulunması, benim de hakiki bir karşılayıcı olarak sadece beklediği gelmeyen bir karşılayıcı gibi istasyondan ayrılmamı sağladı. Biraz da gümrük kapısında bekledik onlarla birlikte. Belki de yolcumuzu o kalabalıkta görememiştik. Sonunda boynumuzu büküp ayrıldık oradan. Nazlı gelmemişti. Bu oyuna kısa zamanda alıştım. Arada tren istasyonuna uğrayarak tarifelere bakıyordum. Bazen de telefonla soruyordum. Ayrıca trenin geleceği günde telefon ederek tehir olup olmadığını öğreniyordum. Lokantada beklerken de artık trenin geliş saatini bilmenin heyecanını bütün karşılayıcılarla birlikte yaşıyordum. Birkaç bekleyişten sonra daha cesur olmuştum. Elimi hararetle sallıyor, bağırıyor, sesleniyordum. Beni tanıdıklarından birine benzetip bana da el sallayanlar oldu. Bu kadar yolcu içinde elbette birinin ahbabına benzeyecektim. Böyle yanılmalar benden başkalarının da başına geldiği için vaziyetimde bir sahtelik olmuyordu. Ayrıca tren gelinceye kadar en az bir şişe içtiğim için bu kadar teferruatı düşünerek endişelenecek kadar ayıkta olmuyordum. Trenin gelişiyle birlikte istasyonda birdenbire artan hareketin seline kaptırıyordum kendimi. Gümrük memurlarıyla da artık ahbap olduğum için bana bazı imtiyazlar tanınıyordu. Öyle ya, benim kadar yolcu karşılayan kimse yoktu. Fakat nedense ben yakınlarımı perondan göremiyordum. Tam gümrükçülerden ayrıldıktan sonra, tam ümidimi kesmeye başladığım sırada yolcum da gümrük kapısından çıkıyordu. Onunla meydanın önünde karşılaşmış oluyordum. Daha sonraları perona çıkıp beklememe izin verdikleri için yolcularımı peronda da görmeye başladım. Tren gelince hemen yolcuların arasına karışıyordum. Sonra da gümrükçülere görünmeden ortadan kayboluyordum. Yolcularımı genellikle birden fazla olduklarını söylüyordum. Peronda buluyordum ve kalabalığın içinde beni göremiyorlardı tabii. Gümrükçüler bazen masama oturuyorlar. Ne kadar yolcun var Tahsin Bey diyorlardı. Beni pek sevmişlerdi. Onlarla Selim Bey olarak konuşmak garibime gittiği için, bu maceranın Selim Bey'in günlük hayatı dışında bir gidişi olduğu için ben karşılayıcılık işinde Tahsin Bey olmuştum. Hatta bir gün gümrükçülerden biri istasyonun dışında bir yerde arkamdan Tahsin Bey diye bağırınca hemen başımı çevirmeyi akıl edemediğim için tuhaf bir vaziyete düşmüştüm. O günden sonra ne zaman arkamdan Tahsin Bey diye bağırılsa hemen döner bakarım. Selim Bey derin bir nefes aldı. Her hadisemde olduğu gibi bunda da işin sonunu bir türlü getiremedim. Uzattıkça uzattım. Allah'tan o sırada Nazlı eve döndü. Fakat ben bu bekleme huyumdan hemen vazgeçemedim. Bir süre istasyona sürüklendim, durdum. Sonra beni rakı içmek gibi saran bu iptiladan da vazgeçtim. Karımla da ne evden ayrılışını ne de dönüşünü hiç konuşmadık. Sonra Nazlı'yı kaybettim. Şimdi bazen düşünürüm. Ne olurdu aramızda her şeyi konuşmuş olsaydık. Nazlı bana evden ayrıldıktan sonra nasıl yaşadığını anlatsaydı, neden birdenbire kaybolmak istediğini açıklasaydı. O kadar sevdiğim karımın hayatına ait bir kısmı hiçbir zaman bilemedim. Sanki 2 yıl Nazlı hiç yaşamadı bana göre. Biliyorum denebilir ki üzücü olaylarla karşılaşılacaktı. İnsan belki de hiç istemediği sözleri duyacaktı. Olsun, hiç bilmemekten bir insan hayatının o kadar yılını hiçe saymaktan daha iyidir herhalde. Onun 2 yılını yok saymakla, onun bu yıllarda neler hissettiğini bilmek istememekle, çok sevdiğim bu insana da bir bakıma hürmetsizlik etmiş oldum. Sevgi hayır gibi başını salladı. Öyle oldu, öyle oldu dedi Selim Bey. Şimdi de hiçbir şeyi tamir etmek mümkün değil artık. Nazlı'nın hiçbir acı sözü, ölümün getirdiği o geri dönülmez soğukluk kadar çaresiz bırakmayacaktı beni. Neyse geçelim bunu. Karım öldükten sonra gene istasyona gitmeye başladım. Bu işin artık değişik bir tarafı, bir tadı kalmamıştı. Bütün insanlarımız gibi ben de hayatımda bir kere biraz değişik bir harekette bulunmuştum ve bütün insanlarımız gibi artık ömrüm boyunca kendimi ve herkesi bıktırıncaya kadar bu hususiyetime yapışıp sürüklenecektim. Bütün hayatım boyunca bu küçük istisnaya tutunmaya çalışacaktım. Gümrük memurları değişmişti. Eski garsonlardan hiçbiri kalmamıştı. Nazlı ölmüştü ve onu beklemek diye bir mesele olamazdı. Bunu hayal bile edemezdim. Başka bir çareye başvurdum. Daha doğrusu bir trenin kalkış saatine yakın bir sırada lokantaya gittiğim zaman oyunun mahiyet değiştirebileceğini gördüm. Herkes üzgündü, yakınları gidiyordu. Ben gene ön masaya bütün rakı takımıyla kurulmuştum. Artık oyun oynamak lüzumunu da hissetmiyordum. Uğurlamaya geldiğim bir yakınım olmadığı belliydi. Bu sebepten kimsenin dikkatini çekmiyordum. Suratımı asmış oturuyordum. Nazlı gitmişti. Gidenler sevinçliydi. Geride bıraktıklarına karşı ayıp olmasın diye üzgün görünüyorlardı. Gene de hakikaten üzülen bir iki samimi yolcu vardı. Ben kimse bilmemekle beraber kötü bir roldeydim. Bütün gidenlerin tıpkı Nazlı gibi bir daha dönmeyeceği esası üzerine kurmuştum maceramı. İçimden her kalkan trene ölüm katarı gibi, karanlıklar treni gibi isimler takıyordum. Toplu bir cenaze törenine gelmiş gibi hissediyordum kendimi. Fazla masraf olmasın diye bir tren dolusu ölüye tek tören yapılıyordu. Tabut ve taşıma masrafını azaltmak için bütün ölüler daha tam ölmeden, daha hareket güçlerini tam kaybetmeden kendi ayaklarıyla törene geliyorlardı. Nazlı bir tren önce gitmişti. Ben de onu uğurladıktan sonra hazır gelmişken diğer törenlere de katılıyordum. Muhayyilesi kuvvetli bazı insanlar sevdikleri ölülerin uzun bir yolculuğa çıktıklarını düşünmüşlerdir. Bense bütün yolculuğa çıkanların ölmüş olduğunu düşünüyordum. Ne büyük bir günah değil mi? Sevgi bu sözlere kapılmış dinliyordu. Selim Bey günah kelimesinden sonra susunca içeride yatan annesinin acısı yeniden daha şiddetli içine saplandı ve bu acıyla birlikte annesine ve kendisine yapılan haksızlıkları hissetti. Belki günah kelimesi yüzünden düşündü bunları. Hayır, kelimeler aldatıcıydı. Kelimeler bizi gerçeklerden uzaklaştıran küçük tuzaklardı. Sevgi o gece daha birçok şey düşündü, birçok şey hissetti. Neler olduğu sorulursa şey kelimesinden başka türlü tarif edemeyeceği bir sürü şey. Allah'ım dedi sonunda. Ne olurdu bütün bu şeyleri anlatabilecek gücüm olsaydı. Cenaze töreni kalabalık olmadı. Camide ve mezarlıkta da küçük bir kalabalık gören hafızlar yanlarına fazla sokulmadılar. Evlerine durmadan ilahiler söyleyen tanımadıkları bir kalabalık da gelmedi. Tabutun üzerindeki örtüden ölenin bir kadın olduğunu anlayan dilenciler, yersiz yurtsuz fakirler de rahmetlinin elbiselerini almak için durmadan kapıyı çalmadılar. Bir apartmanda oturmadıkları için tanıyan tanımayan bütün kiracılar evi işgal etmedi. Hiç kimse ölenle ölünmez diyerek önlerine bir tas çorba ya da bir et yemeği sürmedi. İhtiyar kadınlar takımını da Sevgi, çok bitkin olduğunu ileri sürerek eve dönmeden başından savmıştı. Selim Bey onu yalnız bırakmadı. Bu şehirde Sevgi'yi bağlayan hiçbir insan kalmamıştı. Selim Bey de şehirden ayrılmayı düşünüyordu. Ev satıldı, eşyalar satıldı. Sevgi'nin annesi gibi ufak tefek kadınlar bulundu ve Leyla Nezihi Hanım'ın elbiseleri onlara verildi. Sevgi yola çıkmadan önce kara kaplı küçük bir defter satın aldı. Bütün gün evde Selim Bey'in gelmesini beklerken defterin başında düşündü. Sonunda defterin ilk sayfasına özet adında küçük bir parça yazdı. Özet. Burada doğdum, çok büyümedim. Bir ay önce annem öldü. Onu severdim, bana benzerdi. Bazı haksızlıklar oldu. 18 yaşındayım. Daha liseyi bitirmedim. İyi bir öğrenci değilim. Annemi burada bırakıyoruz, yalnız kaldım. Uzun yazmayı sevmiyorum. Kadınca bazı dertlerim var, utanıyorum. Annem gibi ölmüş olmayı isterdim. Fakat annem gibi genç yaşta ölmekten de korkuyorum. Beni anlayacak biri çıkar mı acaba? Bugün salı. Özetin altına bulunduğu şehrin adını yazdı ve o günkü tarihi attı. 9. Mum ışığı. Bu mumları kime yakıyorsun güzel kızım? Siyahlar giymiş bir kadın Sevgi'nin yanına sokuldu. Sevgi'ye kızım diyemeyecek kadar genç bir kadındı. Sevgi karşılık vermedi. Tanımadığı insanlar onunla birdenbire konuşunca şaşırırdı. Ortaokula, liseye giderken yoldaki sakin, ağırbaşlı ve terbiyeli görünüşü, orta yaşlı kadınlarda bir hayranlık, bu küçük kızla konuşma isteği uyandırırdı. Oğullarına, yeğenlerine, hanım hanımcık eşler arayan kadınlara bile rastlamıştı. Sevgi'den annesinin babasının kim olduğunu sorarlar, ev adresini isterlerdi. Sevgi bu konuşmalardan, peşinden gelen erkeklerin söz atmalarından olduğu kadar sıkılırdı. Ne diyeceğini bilemezdi. Bu kadınlar da onun güzel ve kız olduğunu düşünerek seslenirdi ona erkekler gibi. Fakat bu siyahlı kadından farklı olarak herhalde onu gelinleri, oğullarına ait bir şey olarak benimsemeye başladıkları için benim güzel kızım derlerdi. Bu kadında değişik bir hava vardı. Sevgi ile evlendirecek kadar büyük bir oğlu bir yeğeni olamazdı. Ayrıca kaynana adayları gibi yapmacık bir gülümsemeyle de konuşmuyordu. Gözlerinde bu dünyanın varlıklarını uyanık bir bakışla süzen bir ifade olmakla birlikte onların ötesinde başka şeyler arayan bir dalgınlık vardı. Bu karışık ifade biraz ürkütücüydü. İnsanı bir yöne doğru çekerek sonra birdenbire olmadık bir söz edebilirdi sanki. Selim Bey için bu ifade çok yabancı değildi. Sevgi de hiçbir yere bakmayan gözlerini birdenbire kaldırıp Selim Bey'i şaşırtan bir soru sorduğu zaman ya da Selim Bey'in sözlerini uygun bulan bir ifadeyle dinlerken birden gözlerini ihtiyar adama dikip "Samimi olduğunuza inanmıyorum." dediği zaman aynı anlaşılmaz görünüşe bürünürdü. Sevgi bu tavırlarını aklı başında bir davranış, duygularına kapılmadan hareket etmek gibi deyimlerle yorumlardı. Selim Bey'in yeğeni Ergun aynı düşüncede değildi. Ona göre bu kız insanı dinlerken kafasında durmadan hesaplar yapıyordu. Bu sessiz kızda günlük yaşayışla ilgili meselelere karşı tabii bir yatkınlık vardı. Ergun kendi deyimiyle bu gürültüsüz hesap makinesinden korktuğu için bunları yalnız Selim Bey ile konuşurdu. Ergun'un Selim amcayla kendisi hakkında pek tatlı olmayan şeyler konuştuğunu bilirdi Sevgi, önem vermezdi. Ergun tembel ve başkalarının sırtından geçinmesini bilen bir sahtekardı. Onun sözlerini kimse aldırmazdı. Ergun istediği kadar onunla ahlak hocası diye alay etsin. Türbeleri, kiliseleri mum yakarak dolaşmasına gülsün. Hem de yüzüne karşı. Sevgi başını çevirip ona cevap bile vermezdi. Sanki Ergun orada yokmuş gibi geçip giderdi. Bana hayalet muamelesi yapıyor diye hızlanırdı Ergun. Akraba olmayan bir kızın aile içinde kendisinden daha çok tutulmasını kıskanırdı. Sevginin arkasından seslenirdi. Hayaletlerden bile daha çok korkuyor. Büyücü. Ölülerimiz için dilekte bulunuyorum efendim diye cevap verdi Sevgi terbiyeli bir sesle. Siyahlı kadın gözlerini boşluğa dikti. Onlar için dilekte bulunmaya lüzum yok. Bizim hayal edemeyeceğimiz kadar iyi bir hayatın içinde onlar. Gülümsedi. Mesela benim kocam. Sevdiklerinin arasında şimdi. Ne yaptığını görür gibi oluyorum. Başını gökyüzüne kaldırdı. Resim yapıyor şimdi dedi. Bizim göremediğimiz en güzel manzaraları düşünemeyeceğimiz kadar güzel renklerle boyuyor. Sevgi bir insanın ilk sözlerine karşı duyduğu içten gelen güvensizliğiyle dinliyordu siyahlı kadını. Kimsenin ilk sözlerine teslim olmazdı. Ergun gibi ilk tanıdığı insana sarılıp onunla öpüşmezdi ayrılırken. İlk izlenimleri genellikle olumsuzdu. Sadece sessiz insanlar hakkında kibar ya da terbiyeli gibi yargılar verirdi. Böyle insanlar da çoğu zaman ileride gerçekleştirmek istedikleri çıkarları için yatırım yapan sinsi yaratıklardı. Bununla birlikte büyük rezaletlere karışmadıkları sürece kibar ve terbiyeli görünüşlü kimselere büyük itirazı yoktu. Ergun gibi daha ilk bakışta amaçları belli olanlara gelince onlar için düşünmeye bile değmezdi. Cennette resim yapan adamın dul karısı içinde hemen kendini ortaya koyduğu gerekçesiyle olumlu şeyler düşünmemişti. Fakat dul kadının gözleri Sevgi'yi sanki çok önceden tanıyan bir kayıtsızlık içinde olduğu için kolayca bir yargıya varamayacağını seziyordu. Ne var ki dünyada sizi anlıyorum gözlerinin sahteleri türemişti. Gerçeği sahteden ayırmak çok zordu. Sizi anlıyorum konuşmanıza ihtiyaç yok. Ya da siz onlara bakmayın, yalnız gözlerime inanın, bakışlarının çoğu aslında bugünü geçirmek için birine ihtiyacım var kalıbından ibaretti.